Ayrım 12, sayfa 107. Hira, annesine boş boş baktı. Eleni, kızının yalnız insanlara değil, hayata da küstüğünü anladı. O an, üstüne gitmenin yanlış olduğunu da. Çaresizce, neşe içinde ilerleyen kadınların ardına takıldı. İra'nın cüzdanlı gibi en arkada, yalnız başına yürümesi, komitanın önderliğini ele alan Ledo'nun içini sızlatıyordu. Ledon, İra'dan bir yaş küçük olsa da Dimitro onu hep damat olarak görmüş ve oğlu gibi sevmişti. İra, Ledon ve Agnes kardeş gibi büyümüştü. İra 17, Ledon 16, Agnes ise 14 yaşındaydı. Ama Ledon nedense İra'nın ondan çok daha büyük olduğunu düşünürdü hep. Bunda İra'nın kendine güveni, cesareti ve zekasının da payı vardı. İra her zaman yaşıtlarından daha olgun davranır, daha büyük sorumluluklar alır ve daha büyük işlere girişmekten çekinmezdi. Göremeli erkeklerin çoğu sırf bu yüzden kasabanın en güzel kızı İra'ya yanaşmaya çekinmişti. 16 yaşında olmasına rağmen iri cüssesi, geniş omuzlarıyla 20 yaşlarında gösteren Ledon, Dimitro'nun onu damat olarak gördüğünü biliyor ama İra'yı hem ablası hem de en yakın arkadaşı olarak görüyordu. Ona hiçbir zaman bir erkeğin bakacağı gözle bakmaması bir yana, birçok genç gibi o da güçlü kişiliğinden çekiniyordu. Birbirlerine kardeşçe duygularla bağlı olan İra ile Ledon, Dimitro'nun onları evlendirme düşüncesini ciddiye almadıkları gibi zaman zaman onun bu hayaliyle eğlenirdi. Ledon bir işten kaytarmak istediğinde yahut layıkıyla beceremediğinde İra hemen şaka yolu "Seni boşayacağım, tembel kocanın canı cehenneme" diyerek Ledon'u kovar ve çevresindekileri güldürürdü. Ledon da bazen sessizce yaklaşır, İra'ya arkadan sarılıp öperdi. "Ne zaman koynuma gireceksin İra'mı?" der, sonra kaçardı. Hem onları hem de yakınlarını neşelendiren bu karı koca oyunu aralarındaki bağı daha da sağlamlaştırmıştı. Geride kalmış mutlu günleri hatırlayan Ledon'un yüreği burkuldu. Gidip İra'ya tekrar sarılmak, "Neyin var karıcığım, hadi neşelen biraz" demek istedi. Ama İra'ya yaklaşınca genç kızın bu şakayı kaldıracak halde olmadığını anladı ve duraksadı. Sonra cesaretini toplayıp onunla konuşmak için bir hamle yaptı. İra onu görmezden gelerek yüzünü çevirdi. Ledon, "İra, İra'mı niye böyle yapıyorsun? Babanın ölümünün seninle bir ilgisi yok ki. Bak başımıza neler neler geliyor. Bunlara sebep olanların Allah belasını versin. Başımıza gelenlerde ne senin bir suçun var ne de benim. Eğer bir suçlu varsa o da bizi böyle yollara dökenler" dedi. İra yine tek kelime etmedi. Ledon başka bir yöntem denemeye karar verdi. "Sen babanı kaybettin, ben bu dağın başında dayı oldum. Yani hayat böyle sürüyor Mori, kuvvetli ol biraz" dedi. Sonra İra'ya kardeşçe sarıldı. İra hiçbir tepki vermedi. Onun soğukluğundan çekinen Ledon, "Peki, sana birkaç gün izin ama böyle devam edersen seni alnının ortasından vururum ona göre. Milletin moralini bozmaya hakkın yok Mori" dedi. Tatlı bir sesle ve arkadaşının yanından ayrıldı. Çaresizliğinin öfkesini çıkartmak istercesine kanter içinde kanıyı çeken gençlerden birini iterek yerine geçti ve kızgın bir boğa gibi kanıya asıldı. Ama bakışları önde ilerleyen İra bu öfkenin farkında bile değildi. Bir ceset gibi kafilenin ardından sürükleniyordu. Ne düşünüyor, ne hayal kuruyordu. Sanki bütün hisleri körelmiş, duyguları kurumuştu. Kendini kafilenin ritmine bırakmış, rüzgarda sürüklenen bir yaprak gibi ilerliyordu. Sanki aklını tamamen yitirmiş, bütün bedeni acı çeken bir kalpten ibaret kalmıştı. Kalbi acıyor ve bu acı baktığı her yere, kendisiyle konuşmaya çalışan herkese çarpıp kendisine geri dönüyordu. Ledon, kanıyı kanter içinde kalana dek çektikten sonra birden tükendiğini hissetti ve kayışı yanındaki gençlerden birine verip Eleni'nin yanına gitti. "Eleni, beni dinle. Bu kızın durumu hiç iyi değil. Bana kalırsa aklını yitirdi. Bir şeyler yapmamız lazım." Eleni hıçkırıklarını tutamayarak ağlamaya başladı. "Doğru dersin Ledon, doğru. Ama bu dağ başında ne yapabilirim? Elimden ne gelir? Ne gerekiyorsa söyle yapayım." "Ledon, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Mola verince bizimkilere bir danışayım derim. Ne dersin? Dedi. Ne diyeyim Nedon? Artık hepimiz bir aileyiz, kardeşiz. Nasıl münasip görüyorsan öyle yap, diye yanıtladı Eleni. Ledon, pekala, dedi ve Eleni'nin yanından ayrılıp tekrar öne geçti. Ard arda gelen küçük mutluluklarla moral depolayan kafile, yemyeşil çimler üzerinde hoplaya zıplaya otlayan Venüs ve kuzucuklarını izleye izleye, onlarla güle oynaya sultan sazlığına vardı. Ancak Niko ve yol arkadaşları onlardan önce varmıştı buluşma mekanına. Buldukları iki öküzü ve atı ağaçlara bağlamış, erzak yüklü 5-10 çuvalında üzerine oturmuş, yüzlerinde tatminkar bir tebessümle onları bekliyorlardı. Onları ilk Ledon gördü. "Gelmişler, gelmişler!" diye bağırdı kafiledekilere. İlk başta kimse Ledon'un sevincine bir anlam veremedi. Fakat Niko ayağa kalkınca herkes gelenin kim olduğunu gördü. Hayvanları ve çuvalları gören göçmenler sevinçle bir alkış kopardı ama uzun sürmedi. Zira onların da Niko'ya bir sürprizi vardı ve biliyorlardı ki bu sürpriz onunkinden çok daha büyüktü. Herkesin yüzünü muzip bir tebessüm kaplamıştı. Olağanüstü bir şey olduğunu hisseden Niko önce endişelendi. Sonra kalabalık yavaş yavaş kanı arabasının önünü açınca arabada yatan karısını ve kucağındaki bebeği gördü. İlk önce gözlerine inanamadı. Bir süre olduğu yerde çakılıp kaldı. Sonra sanki birisi arkadan onu itiyormuşçasına bilinçsizce karısına, çocuğuna doğru yürüdü. Sabırsız bir kadın. "Oğlun oldu Niko, bir oğlun!" diye haykırdı. Niko adımlarını hızlandırdı. Karısı da iyice doğrulmuştu. Kucağındaki bebeği ona uzattı. "Oğlum!" dedi Niko, "oğlum!" Bir süre bebeğine sevgiyle baktıktan sonra gözlerinden iki damla yaş süzüldü. "Ona amcamın adını vereceğim, Dimitro!" dedi. Eleni ve birkaç kadın kendini tutamayıp hıçkırmaya başladı. Ledo'nun gözleri İra'yı aradı. Yaşananları idrak edip etmediğini merak ediyordu. Ama İra boş bakışlarını öne eğmişti. Ledo'nun yüreği sızladı, onu bulup getirdiği için pişmanlık duydu. "Keşke kaderine terk etseydim," diye geçirdi aklından. Sonra o da herkes gibi ilgisini Niko'nun sevincine verdi. Komita o gece sultan sazlığında konakladı. Yemekler yapıldı, balıklar tutuldu yine. Balıkların bir kısmı tuzlanıp iplere asılarak kanı arabasının etrafına asıldı. Bir kısmı da pişirilip sade suya yapılan pilavla birlikte yendi. Herkes sultan sazlığını çok sevmişti. Dönüp de karlarla kaplı Erciyes Dağı'na baktılar. O koca dağı aştıklarına inanamıyorlardı. Dağ öylesine ulu görünüyordu ki şimdi burada olmaları bir mucizeydi adeta. Neredeyse herkes aynı şeyi istiyordu. Özgür olmak ve burayı yurt edinmek. Memleketlerinden ayrılıp yollara düştüklerinden beri ilk kez Göreme gibi göz alabildiğine uzanan yemyeşil bir ova görmüş, İlkbahar coşkusunun doğayı çıldırttığı, binbir çiçek kokusunun birbirine karıştığı bir başka cennet bulmuşlardı kendilerine. Güneşin altında ışıl ışıl parlayan dereler, sazların arasından akarak göle karışıyordu. Sazlık içindeki küçük adacıklar, Dimitro'nun ölmeden önce anlattığı gibi büyülü bir el tarafından taşınıyormuşçasına durmadan yer değiştiriyordu. Kadınlara ve çocuklara eğlenceli gelen bu değişkenlik erkekleri ürkütüyordu. Zira yanlış bir güzergaha sürüklenirlerse bataklığa saplanıp boğulabilirlerdi. İra ise gözlerini akıntıyla birlikte sürekli yer değiştiren küçük adacıklara dikmiş, onların hareketlerinde kendi yolculuğunun kaderini bulmaya çalışıyordu. Babası vurulduğundan beri ilk kez bir şeylere vermişti dikkatini. Gecenin soğuğu nefeslerini kesmeye başlayınca, kafiledekiler çullardan yaptıkları derme çatma çadırların altına girip uyumaya çalıştı. İki saatte bir nöbet değişimi yapılıyordu. Sabah biraz ağırdan almaya karar vermişlerdi. Güneş kendini iyiden iyiye gösterdiğinde kadınlar topladıkları otları taşla öğütüp sabun yaptı. Önce çocuklarını yıkadılar, sonra kendileri yıkandılar. Erkekler de sazlığın diğer yanında suya girmişti. Biraz olsun temizlenip paklanmak herkesin keyfini yerine getirmişti. Birbirleriyle şakalaştılar, yüzdüler. Ardından öküzleri kanıya bağladılar, atlara erzakları yüklediler. Bebek Dimitro'nun doğumu herkes yeniden hayata bağlamıştı. Dimitro'nun kundağını da Venüs'le kuzucukları gibi buldukları boncuklar ve kurdelelerle süslediler. Bütün bunları uçarı bir neşeyle yapıyor, kelebekler gibi oradan oraya koşuşturuyorlardı. Ledo'nun gözü İra'ya takıldı yine. İra bir kenarda oturmuş olan biteni seyrediyordu. Ledon dayanamayıp Niko'nun yanına gitti. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Kayınçosunu dikkatle dinleyen Niko onu başıyla onayladı. Sonra yaklaşıp oğlunu kadınların elinden aldı. Yavaş adımlarla bir köşede oturan İra'nın yanına gitti. Bir süre kuzenini izledi. İra, canım kuzenim. Bak, Dimitro aramıza geri döndü. Hadi sen de dön artık aramıza, dedi. Bebeği kızın kucağına bırakırken. İra, Niko'yu uzun uzun süzdükten sonra kucağındaki bebeğe çevirdi bakışlarını. Onun yumak gözlerine, minicik ellerine, annesinin memesini arayarak açılıp kapanan pembe dudaklarına baktı. Bebeği usulca kucaklayıp bağrına bastı. Uzun uzun kokladı. Süt kokusu aklını almıştı sanki. Dimitro mu? Diye fısıldadı sadece. Sonra kalkıp bebeği kanıda dinlenmekte olan Filipya'ya götürdü. Küçük Dimitro'yu dikkatle annesinin kucağına bıraktı. İra'yı bir tiyatro gösterisi izler gibi pür dikkat gözlüyordu herkes. Kadınların gözleri yaşarmış, erkekler derin derin iç geçirmişti. İra'nın ruhunu saran pusun ağır ağır dağıldığını görünce biraz olsun rahatlayan kafile, dertlerinin üzerine bir çizgi çekti ve yeniden tek yürek olarak yola koyuldu. Herkes derdini içine gömmüş, doğanın onlara sunduğu güzelliklerin ve nimetlerin, küçük sürprizlerin varlığıyla mutlu olmaya çalışıyordu. Önlerinde uçsuz bucaksız uzanan Develi Ovası'nı papatya, gelincik ve ebegümeci bürümüştü. Eşsiz bir manzara vardı karşılarında. Alabildiğine uzanan peri bacaları görüntüsüne alışmış olan yolcular, Erciyes Dağı'nı aştıktan sonra karşılarına çıkan Akdeniz iklimini ve değişik hayvanları keşfetmenin heyecanıyla yorgunluklarını erteliyor, doğanın coşkusuna ortak olarak yürüyor, yürüyor, yürüyordu. Ancak bir süre sonra o hiç bitmeyen ufuk çizgisi, çocukları ve kadınları yavaş yavaş yorgunluğa ve umutsuzluğa sevk etti. Çocuklar, sise gömülmüş Erciyes'in karlı zirvesine bakarak ne kadar yürüdüklerini kestirmeye çalışıyor, kat ettikleri mesafelerle ilgili ayaküstü efsaneler üretiyor, bunu çocuksu acelecilikleriyle annelerine babalarına yetiştirip onları gülümsetiyorlardı. Misafir. Enis, hayvan seslerine karışan insan sesleriyle gözlerini açtı. Kapının önünde yükselen at kişnemeleri, koyun keçi melemeleri, öküz sesleri, eşkıyaların seslerini bastırıyor, arada da eşkıya başı Mustafa'nın verdiği emirler duyuluyordu. Doğrulmaya çalışan Enis, önündeki silahları parlatan iki eşkıyayla göz göze geldi. Onun uyandığını gören adamlardan biri, "İyi uyudunuz beyim," dedi. "Öyle mi?" diye sordu Enis. Ayağa kalkarken, "Hem de deliksiz, ağama uyandığınızı haber vereyim," dedi adam. Öteki hiç istifini bozmadan elindeki işe devam etti. Az sonra Mustafa önde, adam arkada içeri girdiler. Mustafa oldukça neşeli görünüyordu. "Maşallah, maşallah, kendinize gelmişsiniz." Enis toparlanmaya çalışarak, "Sağ olun, acım biraz azaldı galiba," dedi. "Merak etmeyin, bir iki aya kalmaz yürürsünüz de." Enis birden allak bullak oldu. Bacağının başına açtığı işin ancak farkına varmıştı. Bir iki ay yürüyememek demek, hayallerinden, irasından vazgeçmek demekti. Başı döndü, gözleri karardı, alnı boncuk boncuk terledi yine. "Bir iki ay mı? Ama bu çok uzun reis," diye fısıldadı Enis umutsuzlukla. "Duyan da bizimle dağlarda çarpıştığını sanacak. Senin iş kolay. Kürsüne oturur, dersini verirsin. Bir kırık bacak hayatında çok şeyi değiştirmez," dedi Mustafa gülerek. Enis, "Belki benim hayatımda da bazı savaşlar vardır," diye itiraz etti. "Savaşı olmayan insanı insandan saymam zaten," dedi Mustafa. Tütün tabakasını çıkarıp sigarasını sararken usul usul devam etti. "Bizim kuzu sürenli aşireti belki iki asırdır bu dağlarda savaşır. Önce bizim bir Ketüda dede çıkmış dağlara, ardından oğulları. Babam çok meraklısı değildi, bizi okutmayı çok istedi. Ama adımız bir kere çıkmış ya, Osmanlı her daim ensemizdeydi. Şimdi de öyle ya. Ama şimdi savaş. Lozan falan derken dağılıp gittiler. Buralara çıkmayı göze alamıyorlar. Biraz toparlanır toparlanmaz ilk işleri buraya çıkıp kellemizi götürmek olur, biliyorum. Onlar da asayişi sağlayacak, mecbur. Asayiş mi? Asayişi ben onlardan daha iyi sağlıyorum, muallim bey. Benim onlardan hiçbir farkım yok ki. Sadece ben onlardan daha hızlı davranıyorum. Şu dağı saran kaç köy varsa benden geçinir. Onların devleti de başkanı da benim. Bu millet her meselede devleti beklese yandı. Osmanlı'nın memurları bizden daha çok zulmeder, bizden daha soyguncudur. Astıkları astık, kestikleri kestik. Bizde hiç olmazsa kul hakkı, Allah korkusu var. Durup sigarasından uzun bir nefes çekti, sonra devam etti. Ben medrese gördüm, biraz Fransızcam bile var. Niyetim senin gibi muallim olmaktı. Ama bir gün askerler köyümüzü bastı ve başta babam olmak üzere topladıkları bütün erkekleri sorgusuz sualsiz meydanda sallandırdı. Ne yapacaktım? Sehpaya yaklaşıp beni de asın diye kuyruğa mı girecektim? Dağa çıktım. Ama tabii biz de bu vatanın evladıyız. Savaş sırasında bu yörede ne kadar adam varsa toplayıp Fransızlara karşı bizzat savaştım. Ta Antakya'ya kadar kovalamadığımız düşman kalmadı. Ama bana devlet deme. Devlet dedin mi, aklıma sadece haksızlık, kayırma, zulüm ve şiddet gelir. Enis, adamın anlattıkları karşısında şaşırmış, iyiden iyiye umutsuz bir hal alan kendi hikayesini unutmuştu. Dağ başında istikballerini arayan bu adamların da ayrı ayrı acı hikayeleri olduğunu fark etti. Mustafa iyice yaslanmıştı arkasına, belli ki sohbeti koyulaştırmak istiyordu. Ama birden anlattığı hikayeyi kesip adamlarına dönerek ''Ulan böyle kuru kuru sohbet mi olur? Bir çay falan yapın, kahvemiz var mı? Ha, varsa kahve olsun, benimki sade. Muallim bey sizinki?'' diye gürledi. ''Benimki de sade olsun'' dediğiniz. Adamlardan biri hemen yerinden fırladı. Mustafa sigarasından yine derin bir nefes çekti. Dumanını havaya savurduktan sonra ''Ama buna rağmen Ketuda dedem kadar zalim olamadım.'' Olmak istemedim. Sadece kendi hayat hakkıma sahip çıktım. Biraz palazlanınca da insan sağındaki solundakinin de haklarına sahip çıkmayı arzu ediyor. Enis dayanamayıp araya girdi. Şimdi cumhuriyet var ama yeni bir vatan var, yeni bir hükümet, yepyeni prensipler. Ayrım sonu, sayfa 116.